Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 İsven 1402, Hicri Kameri 8 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimli 19 Mart 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar ile İlkbahar Mevsiminin maneviyatla ilişkisi etrafında yapılan röportaj, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar ve İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. "29 İsven, 19 Mart, İran Petrol Endüstrisi'nin millileştirmesinin yıl dönümü." İran ve Rusya Cumhurbaşkanları ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptılar. Gazze'de Biden, Biden Limanı'nın inşası ve Bushnell'in kahramanı ile Filistinlerin doğal kaynakları arasındaki ilişki. TikTok ile savaş, Amerikan İsrail'in doğasına ilişkin artan farklılıklardan duyduğu dehşet. Amerika, Fransa ve Almanya, Batı Asya'daki silah satışlarında keskin artış olduğuna vurgu yaptılar. Ve Kerala'nın aldatmacısının hikayesi. Şimdi haberler. Bugün Hicri Şems'i 29 İsven, 19 Mart Pazar, İran Petrol Endüstrisi'nin, affedersiniz, bugün Hicri Şems 29 İsven, 19 Mart Salı, İran Petrol Endüstrisi'nin millileştirmesinin yıl dönümü. 71 yıl önce böyle bir günde İran'ın siyasi tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. İran petrol sanayini millileştirmesi, tarihi bir ayaklanmanın ve zorlu çatışmalı bir mücadelenin sonucuydu. İran petrol endüstrisini millileştirme planı, İran parlamentosundaki petrol komisyonu üyelerinin önerisiyle 19 Mart 1951'de onaylandı. Böylece İran petrolü resmen millileştirildi. Gergin bir siyasi dönemin ardından İran petrol sanayisini millileştirmesiyle İngiltere, İran petrol endüstrisinin kontrolünü kaybetti. Bu da İngilizlerin bölgeden kademeli olarak çekilmesine yol açtı. İran petrol sanayisini millileştirmesi, Batı Asya bölgesindeki siyasi gelişmelerin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Cemal Abdülnasır liderliğindeki Mısır'da Süveyş kanalı millileştirmesi de İran'ın petrol sanayisini millileştirmesini model alınarak yapıldı. İran ve Rusya Cumhurbaşkanları yaptıkları telefon görüşmesinde çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptılar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde onun yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik mesajını ileterek yeni Rus hükümetinin faaliyete geçmesini, İran ve Rusya arasında çeşitli alanlardaki yapıcı ilişkilerin ve işbirliğinin daha da genişletilmesi için uygun bir zemin oluşturacağı umudunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Reis'i İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'nın Şanghay ve BRICS gibi önemli bölgesel örgütlerdeki varlığına, ayrıca Reşta-Astara demiryolu hattının inşası dahil olmak üzere iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çabalara değinerek ikili işbirliğinin güçlendirilmesi, özellikle Tahran ile Moskova arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesi için uygun zeminler olarak değerlendirdi. Bu telefon görüşmesinin bir başka bölümünde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridinin mazlum ve güçlü halkına karşı işlediği cinayetlerin devamına değinerek Siyonist işgal rejiminin özellikle Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik suçlarını, saldırılarını durdurmak, ablukayı kaldırmak ve bölge halkına büyük bir rahatlama sağlamak için etkili uluslararası eylemin gerekliliğini vurguladı. Telefon görüşmesinde Vladimir Putin ayrıca İran ile Rusya arasında yakın gelecekte kapsamlı işbirliği anlaşması taslağının nihai hale getirileceğine değinerek mübarek Ramazan ayının gelişini ve yeni Hicri Şemsi yılını kutlayarak şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliğine ilişkin ortak komisyon toplantısının Tahran'da başarıyla gerçekleştirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin %77 oranında büyümesi Tahran-Moskova işbirliğinin geliştiğinin olumlu işaretlerinden biridir. Putin ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'nın BRICS ve Şanghay organizasyonlarındaki varlığını iki taraf arasındaki etkileşimi derinleştirmek için değerli bir fırsat olarak değerlendirdi ve şunları kaydetti. Soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları konusunda iki ülke benzer pozisyonlara sahip ve Rusya bu alanda İran'la daha etkin işbirliği yapmaya hazır. Batı Asya'da son dönemde yaşanan gelişmelerde Lübnan Hizbullah'ın oynadığı rolün önemli boyutlarından biri söz konusu hareketin geniş çaplı bir savaşa girmeden İsrail'in ölüm makinesinde büyük bir raksama yaratmasıdır. İlk kez Siyonist rejimin kontrolü altındaki sınırlar içindeki tüm operasyonel kararlarında Hizbullah'ın olası eylem ve tepkilerini gözetmek zorunda kaldığı bir durum ortaya çıktı. Lübnan Hizbullah'ı son aylarda Gazze'de yaşanan gelişmelerde kısa sürede tüm savaş ve silahlarını aceleyle ve heyecanla sergileyen tecrübesiz bir güç olmadığını gösterdi. Hizbullah, Filistinlilere destek amacıyla önce işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki hedeflere kornet füzeleri ve havan saldırılarıyla saldırdı. Ancak saldırılarını güçlü barkan füzeleri ve intihar dronlarıyla sürdürdü. Son yıllarda Lübnan Hizbullah'ı silah ve askeri teçhizat sağlamanın ve kuvvetlerinin eğitim kalitesini artırmanın yanı sıra hiçbir sömürgeci gücün Batı Asya bölgesine girmek için bu önemli faktörü hesaplarından çıkarmasına izin vermeyen özel bir psikolojik ve manevi konuma sahiptir. Psikolojik taktik açısından ise Lübnan Hizbullah'ı İsrail rejiminin hem kuzey hem de güney bölgelerde eş zamanlı korku ve panik yaşamasına neden olmuş, rejimin saldırılarına devam edebilmesi için konsantrasyonu ve öldürme kabiliyetinin bozulmasına neden olmuştur. Böyle bir strateji Gazze şeridindeki Filistin direnişinin savaşın devamı açısından daha elverişli bir duruma gelmesine neden oldu. Lübnan Hizbullah'ı 7 Ekim'den sonra ve çok taraflı bir askeri stratejiyle İsrail'in radar ve casusluk ekipmanlarına karşı akıllı operasyonlar gerçekleştirdi ve hesaplı saldırılarla 200 binden fazla Siyonist yerleşimci bölgeyi terk etmeye zorladı. Her ne kadar Filistin'de yaşanan son olaylar sırasında birçok direniş grubu İsrail'in Siyonist rejimine saldırmış olsa da Hizbullah'ın sert ve mücadele gücünün yanı sıra bu hareketin mücadele zekasını ve yumuşak gücünü de diğer tüm gruplara göre daha etkili ve verimli olduğunu söylemek yerinde olacak. Bu özellikler İsrail'in yayılmacılığının ve savaş çığırtkanlığının önünde büyük bir engel haline gelmiş ve bu sayede dünyanın enerji merkezi olan Batı Asya bölgesi için istikrarlaştırıcı bir faktör haline gelmiştir. Lübnan Hizbullah'ı Lübnan'daki Şii Müslümanların siyasi askeri örgütüdür. Hizbullah, İmam Hümeyni'nin düşüncelerinden ilham alarak Lübnan halkının kalbinde ortaya çıktı. Lübnan Hizbullah'ı Batı Asya bölgesindeki sömürgecilikle yüzleşmek, Siyonizmle mücadele etmek ve Lübnan ile Filistin'in istikrarına katkıda bulunmak gibi birkaç ana hedefe öncelik verdi. X sosyal medya hesabının bir kullanıcısı yaptığı paylaşımda Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Gazze yakınlarında bir liman kurma yönünde gizli hedeflerini gündeme taşıdı. Nahla X sosyal medya hesabında şunları yazdı. Biden'ın Gazze yakınlarında bir liman inşa etme yönündeki gizli hedefi kahraman pilot Aaron Bushnell'in pozisyonlarını destekleyen ve Gazze Savaşı'nın sona ermesi çağrısında bulunan protestoların ardından Amerikalıların öfkesini hafifletmek, Amerikalıları ve dünyayı bu limanın amacının Gazze halkına yardım etmek için insani yardım yapmak, amacın ise bu bölgelerdeki doğal kaynakları özellikle de gazı yağmalamak olduğu konusunda kandırmak içindir. Amerikan Hava Kuvvetleri mensubu 25 yaşındaki Aaron Bushnell, Beyaz Saray'ın İsrail rejimi tarafından Gazze şeridinde yaşayan Filistin halkına yönelik açık soykırıma verdiği destek protesto ederek video görüntülerini kaydettikten sonra bir protesto eyleminde Washington'daki rejimin büyükelçinin önünde kendini ateşe verdi ve burada şiddetli yanıklar nedeniyle hastaneye götürüldükten sonra öldü. Amerika'daki protestolar tırmanırken ve Filistinli destekçiler çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlerken 25 Cumhuriyetçi senatör TikTok'taki Hamas yanlısı içerikseliyle başa çıkılmasını talep eden bir mektup yayınladı. Geçtiğimiz hafta Amerikan Temsilciler Meclisi, Amerika'da 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok uygulamasını yasaklamıştı. Senato'dan geçmesinin yanı sıra Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından da imzalanması gereken bu yasa tasarısına göre TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'in Amerika'daki varlıklarını satmak için 6 ay fırsatı var. Her ne kadar bu yasa tasarısına cumhuriyetçi destekçileri TikTok'un Çinli olduğunu ve bu konunun güvenlik kaygılarını her zaman vurgulasalar da Washington Post'un yazdığı gibi bu programdaki Filistin yanlısı içeriğin popülerliği Washington'daki İsrail destekçilerinin bu programı bir propaganda makinesi olarak görmesine ve onu kontrol etmeye çalışmasına neden oldu. Hele ki bugünkü Gazze Savaşı'nda İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerikan hükümeti, Amerikan gençliğini, Beyaz Saray ve Tel Aviv'in bu savaşla ilgili anlatısını kabul etmeye ikna edemediğinden beri. Dolayısıyla anlatılar savaşında Tel Aviv ve Beyaz Saray'ın kaybettiği söylenebilir. Kapitalist ve eski Amerikan medya yöneticilerinden Jeff Morris, anlatılanlar savaşında İsrail'in ilgisine ve TikTok'un Amerikalıların Z kuşağı kullanıcıları üzerindeki etkisine değinerek şöyle diyor. Genç Amerikalıların çoğu TikTok kullanıcısı ve İsrail'in Gazze'deki savaşının başlamasından bu yana videolar 2,9 milyardan fazla izlendi. İsrail destekçileri hashtag'ini içeren videolar ise yalnızca 200 milyon civarında izlendi. TikTok verileri Özgür Filistin hashtag'ini yalnızca Amerika'da Gazze Savaşı'ndan sonraki 2 ayda 770 milyondan fazla ziyaretçiye sahip olduğunu gösteriyor. Amerika'daki İsrail yanlısı grupların ve lobicilerin TikTok'u Amerikan gençliğini Beyaz Saray'ın Gazze Savaşı'ndaki politikalarından uzaklaştırmakla suçlamasının nedeni muhtemelen budur. Washington Post, Siyonist Hakaretle Mücadele Örgütü'nün genel müdürü Jonathan Greenblatt'ın sızdırılan bir telefon görüşmesinde Amerika'daki TikTok soruna dikkat çektiğini ve bu uygulamayı Amerikan hükümetinin Gazze konusundaki anlatı savaşındaki başarısızlığının nedeni olarak nitelendirdiğini yazdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Nurşin Ateşoğlu, Güney Anadolu Haber Ajansı'na şunları söylüyor. Amerikan hükümeti ve İsrail yanlısı lobiler TikTok'u Amerikalı gençler arasında İsrail karşıtı duyarlılığı artırmakla suçluyor. Amaçları İsrail'in çıkarlarını korumaktır. Amerikan hükümeti ve temsilcileri bu platformları yasaklayarak kendi söylemlerini empoze etmeye çalışıyor. Ancak bu tür önlemlerle İsrail'in saldırgan olduğu gerçeği değişmeyecek. Çünkü bilgi kaynakları artık geleneksel medyayla sınırlı değil. Gençler sosyal medya aracılığıyla farklı görüş ve içeriklere maruz kalıyor. Onlar gerçeği açıkça görebiliyorlar ve artık yalanlara inanmıyorlar. İsveç'teki bir araştırma enstitüsü son 10 yılda Batı Asya'ya askeri silah ihracatında %25 oranında artış olduğunu bildirdi. Askeri çatışmaları inceleyen ve silah takaslarını analiz eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü, silah satışlarının son 10 yılda küresel olarak istikrarlı bir eğilim gösterdiğini açıkladı. Sprint raporuna göre aralarında Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'ın da bulunduğu birçok ülkenin askeri silah alımlarındaki ciddi artış nedeniyle Batı Asya'ya silah ihracatı arttı. Bu arada Mısır ve Katar'ın askeri silah ithalatında %136 ve %361 oranında artış yaşandı. SEPRI raporuna göre dünya genelinde silah satışları 2011'den 2020'ye kadar istikrarlı seyretti. Ancak Amerika, Fransa ve Almanya askeri silah ihracatını önemli ölçüde artırdı. Buna karşılık Rusya ve Çin'in silah ihracatı bu dönemde azaldı. Her üç ülkenin isimleri dünyadaki 5 büyük askeri silah ihracatçısı arasında yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Amerika hala dünyanın en önemli askeri silah ihracatçısı konumunda. Bu rapora göre Amerika son 10 yılda dünya toplam silah ihracatındaki payını %32'den %37'ye çıkarttı. Irak, Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlar gibi Batı Asya'daki Batı'nın askeri eylemi ve İsrail'in bu bölgedeki varlığı da Batılı şirketlerin bu coğrafyaya silah satmasında en önemli etken olarak değerlendiriliyor. Sırada bültenimizin son haberi var. Narendra Modi liderliğindeki hükümet birkaç ay önce Hindistan'da Kerala Hikayesi filmini göstererek anlatı endüstrisini özellikle aşırılıkçı mesajları yaymak için kullandığını gösterdi. Bunlar bazı insanlar için faydalı olan ancak medeniyet açısından bakıldığında Hint toplumunun güç temellerini yok eden mesajlardı. Hindistan gibi bir ülkede farklı etnik kökenler ve dinler arasında bölünme uzun vadede günümüzde dünyanın yükselen ekonomik güçlerinden biri olarak kabul edilen bu ülkenin ulusal kimliğini zayıflatmaktadır. Bu ülkenin siyasi olarak zayıflaması ve bunun sonucunda da ekonomik olarak zayıflaması Hint toplumunu dikte etmeye çalışan ülkeler özellikle de Hindistan sömürgeciliğinden çok faydalanan ülkeler için olumlu bir olaydır. Batı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren her zaman özgürlüğün ve demokrasinin beşiği olduğunu, dil ve kültür çeşitliliğini kabul edebildiğini iddia etmiş ve bunu dünyanın farklı toplumlarına tanıtmaya çalışmıştır. Karşısında eski kıtadan ve doğunun yani Asya'nın kültüründen bir rakip görmenin ona çok pahalıya mal olması doğaldır. Hindistan ve BJP partisi bunun farkına varırsa şüpheli aşırılıkçı ve sömürgeci aktörlerin Hint markasının dayandığı toplumsal anlatıyı yok etmesine izin vermeyecektir. Bu şekilde Hindistan'ı farklı zihinlerde diğer dinlerle savaşan topraklar adıyla anılmasına vesile olacaktır. Kerala Hikayesi filmi Müslüman olup radikalleşen Hindu bir kadının kurgusal hikayesini anlatıyor. Bu film Hintli Müslümanların çehresini yerle bir ediyor ve IŞİD kod adıyla İslam'ı şiddet dolu insanlık dışı bir din olarak göstermeye çalışıyor. Hindistan'ın 1.4 milyarlık nüfusunun %14'ü bu filmi sinemalarda izledi ve bu film yılın en çok hasılat yapan ikinci filmi seçildi. Yazar ve gazeteci Nilajan Mukhopadhyay'a göre sinemanın Hintliler için özel bir çekiciliği var. Bu nedenle halka ulaşma yeteneği açısından benzersiz bir araç olarak görülebilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'daki insan kaçakçılığı endüstrisine bir bakış etrafında. Amerika'nın her köşesinde çoğu zaman saklanan ve belirtilmeyen hain bir endüstri büyüyor. Bu endüstri o kadar şok edici ki Amerikalılar bunu duyduktan sonra bile görmezden gelmeye çalışıyorlar. Amerika'da her yıl 17 bin kişinin insan ticaretine maruz kaldığı belirtilirken, muhafazakar hükümet istatistiklerinde daha yakından bakıldığında bu rakamın 240 bin ila 325 bin arasında olduğu görülüyor. Esasen Amerika artık bu ülkede seks ticareti, bilhassa çocuklara yönelik seks ticareti salgını yaratan yarı resmi bir endüstri haline gelmiş bulunuyor. Amerika'da insan hakları iddiasıyla bu suçun hızla keşfedilip kovuşturulup ortadan kaldırılabileceğine inanılırken, gerçekte yaşananlar bunun tam tersidir. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde seks ticareti büyük oranda artış kaydetmesine rağmen gerçek boyutu büyük ölçüde bilinmiyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan kaçakçılarının suçları bu ülkedeki savcılar tarafından nadiren ortaya çıkarılıyor, hatta bazı durumlarda endişe verici derecede göz ardı ediliyor. İnsan ticareti suçunun kasıtlı olarak soruşturulmaması davalarından biri de Jeffrey Epstein davasıdır. Güçlü delil, kanıt ve belgelere rağmen yapılan kapsamlı soruşturma sonrasında kendisine sadece kısmi hapis cezası verildi. İstatistikler Amerika'da her yıl 17 bin kişinin insan ticareti mağduru olduğunu gösteriyor. Bu arada Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyatlı tahminleri bu miktarın 240 ila 324 bin kişi arasında değişebileceğini tahmin ediyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki yetkililer korkunç koşullarda yaşayan ve yasa dışı esrar işleme operasyonlarında çalışmaya zorlanan düzinelerce insan kaçakçılığı mağduru bulduklarını duyurdu. Merced Kaliforniya Şerif Ofisi bu kişileri iyi gelirli iş ve kalacak yer vaadinde bulunulduğunu belirtti. Los Angeles Times'ın yaptığı araştırmalar, sektördeki iş gücünün çoğunlukla göçmenlerden oluştuğunu ve istismara, ücret hırsızlığına, şiddet tehditlerine, kötü ve tehlikeli çalışma koşullarına maruz kaldıklarını gösteriyor. Çocuklar, yaşları ve saflıkları nedeniyle insan ticareti krizi karşısında son derece savunmasızdırlar. Ya kendileriyle arkadaş olan, hediyeler hazırlayan insan tacirleri tarafından kandırılıyorlar, ya da insan tacirlerine güveniyor, bağımlı oluyor ya da aile üyeleri ve tanıdıkları tarafından insan tacirlerine satılıyorlar. Amerika çocuklara yönelik seks ticaretin ana hedefidir. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm aktif insan ticareti ceza davalarının yarısından fazlası yalnızca çocukları içeren seks ticareti vakalarıydı. Bu sektöre giren çocukların yaşları 12 ile 14 arasında olup çoğunluğu kaçak genç kızlardan oluşmaktadır. Amerika'daki çocuklara yönelik seks ticareti endüstrisi 4 faktör nedeniyle daha da kötüleşiyor. Güney sınırındaki etkisiz göç politikaları, sosyal medyanın yağmacı kullanımı, pornografi ve parçalanmış aileler. Amerika'daki en savunmasız çocuklar tek ebeveynli ailelerde büyüyen çocuklardır. Bu çocuklar diğer çocuklara göre 11 kat daha fazla fiziksel ve cinsel zarar ve istismar riski altında bulunmaktadırlar. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuzun başlığı ise Batı Çin'i böyle seviyor. Afyon çok eski çağlardan beri Çin'de tıbbi bir madde olarak kullanılmaktadır. Doğu Hindistan şirketi Çin ile yaptığı ticarette bu maddeyi gümüş yerine Çinlilere verebileceği sonucuna vardı. Çin'de afyonun tıbbi olmayan amaçlarla kullanılması yasa dışı olması nedeniyle Doğu Hindistan şirketi Çünkü İmparator Çin hızlı tepki vermek zorunda kalmamak için Çin'e yapılan afyon ticaretinde aracı olarak bağımsız şirketleri kullandı. Doğu Hindistan şirketi bu şekilde Çin'e yapılan afyon kaçakçılığından kendisini kurtarmış oldu. Doğu Hindistan şirketinin Çin'e ithal ettiği afyon miktarı 1820 ile 1828 arasında 3 katına çıktı. Ve 1832'de 2 katına çıkarak yaklaşık 1500 ton seviyesine ulaştı. Atlantik Okyanusu'ndaki genişlemesinin ilk yıllarında tütün adı verilen bağımlılık yapıcı bir bitkiyi daha kullanan Britanya İmparatorluğu artık Çin halkının bağımlılığıyla Çin'e boyun eğdirmek için haşhaş adı verilen başka bir bitkiyi araç olarak kullanabileceğini fark etti. Bazı öngörüler 1830 yılında yaklaşık 4 ila 12 milyon Çinli erkeğin afyon bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor. 19. yüzyılın ortalarında Çinlilerin afyon ticaretine daha sıkı kısıtlamalar getirmesinden sonra ticarette büyük çıkarları olan İngiltere, 1839'da Çin ile 1. Afyon Savaşı olarak bilinen bir savaşa girdi. İngiltere'nin bu savaşta kazandığı zafer Çin'e afyon ithalatının artmasını sağladı. Temmuz 1842 yılında İngiliz askerleri Çin'e tahıl ithalatı için büyük kanalı kapattı. Pekin kıtlıkla tehdit edildi ve Çin İmparatoru Dugong İngiltere ile uzlaşmaya zorlandı. Nanjing'in restorasyonu onun için aşağılayıcıydı çünkü Çin daha önce el koyduğu afyon için büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldı. 3 Mart 1857 tarihinde İngiltere ve Fransa Çin'e savaş ilan etti ve 1860 yılına kadar devam eden ve Çin'in askeri yenilgisine yol açan 2. Afyon Savaşı başladı. Bu savaş sırasında diğer dünya güçleri de Fransa ve İngiltere'ye katıldılar. 2. Afyon Savaşı'nın nihai anlaşmalarına göre yeterli askeri güce sahip olmayan Çin hükümeti İngilizlerin Çin ile afyon ticaretini yasallaştırmayı kabul etti. Bu da Çin'in bağımlılığının artmasına neden oldu. Bu anlaşmalara göre Çin hükümeti limanlarını dönemin güçlerine açmayı, bu ülkelerin ithalatından gümrük vergisi almamayı, verimli ve ucuz Çinli işçilerin Kuzey Amerika'ya göçünü engellememeyi kabul etmek zorundaydı. Ve güçlerin kolonileri ve savaş gemileri Çin limanlarına girebilmeli, Hristiyanlığı destekleyenlerin faaliyetleri engellenmemeli ve tüm sözleşmeler İngilizce olarak yazılmalıdır. İngiliz afyon tüccarı William Gardin de aynı dönemde şunları belirtti. Bildiğim kadarıyla afyon işi bir beyefendinin yapabileceği en güvenilir ve saygın iştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyo Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, ilkbahar mevsimi Allah'ı tanımak, maadı tanımak ve değişim, gelişme ve tekamül dersidir. Eğer insanlar bu güzel doğadan ders alırsa gerçekten diriliş gününe inanmayı öğrenmişlerdir ki bu durumda böyle bir başlangıç ve bisati üstün gün olarak adlandırmak ve kutlamak gerekir. Biz de bugünkü sohbetimizde ilkbaharın gelişi ve bu doğa değişiminin maneviyatla ilgisini konuşmak istiyoruz röportajımızda. Araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar hocamız telefon hattımızda. Fatih hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Öncelikle ilkbaharın gelişini size ve bütün dinleyicilerimize kutluyoruz ve buradan yola çıkarak başlıyorum ben sohbetimize. Bildiğiniz gibi her yıl ilkbaharın gelişiyle havalar değişir, gece gündüz eşitlenir, soğuk kış gider ve güzel ilkbahar günleri başlar. Şimdi bu yıl doğanın yeniden doğuşu ve doğa baharı maneviyat baharına denk gelmişti bildiğiniz gibi. Sizin görüşünüzü bu çerçevede ilkbaharın bizim maneviyat dünyası ile ilgili ilişkisi konusunda alacak olursam ne söylersiniz dinleyicilerimiz efendim?
Bahar Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin bir tecellisi, kudretinin, yaratıcılığının ve güzelliğinin şeffaf bir perdesi, ölümden sonraki dirilişin bir delili, kainat kitabının en parlak, en görkemli ve en renkli sayfalarından biri. Bolluğun, bereketin, ilahi ikramın coştuğu bir mevsimdir. Her güzel çiçek, her sanatlı böcek, her sanat harikası bitki yaratıcısına övgüler söyleyen içli bir kaside, satırlardaki ilahi hitap bu süslü kitaba dikkat çekiyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor, nasıl da yeryüzünü diriltiyor ölümünden sonra. Gözüne gönlünü de ekleyip bakan Mevlana, bu bahar mevsimi değil, bambaşka bir mevsim diye inliyor. Her gözün mahrumluğu bir başka vuslattan, her dal oynamada ama her dalın oynayışı başka bir sebeple. Bahar güzelliğini meydana getiren her varlık bir başka dille anıyor Rabbini. Şükrünü bir başka eda ile ifade ediyor. Alışkanlığımızın örtüsü baharın güzel yüzüne kara bir perde gibi geriliyor. Şeffaf güzelliklerin altında görülen güzeller güzelini izlemeye çalışıyor. Fakat kalp gözü açık olan Allah'ın nuruyla bakıyor. Her yerde sanatın işaret ettiği sanatkarı gösteriyor. Nereye baş korsam secde edilen odur. Altı tarafta da ibadet edilen odur. Alt tarafın dışında da bahçe, gül, bülbül, sema, sevgili, bunların hepsi bahane. Maksat odur ancak. Sevgili güneş gibi parlayınca aşık zerre gibi oynar, titrer, döner durur. Aşk baharının rüzgarı esmeye başladı mı, kuru olmayan her dal oynamaya başlar. İçinde baharı bulmayanlara dışındaki bahar fazla bir şey ifade edemez. İçimizin baharı ise ebedi dirilişin müjdesi olan imandır. İmanla kendini ebediyen diri bilenlere ahiretin ölümsüz baharı olan cennet vaat edilmekte. Fani dünyanın baharı, ebedi alemin baharı olan cennetin habercisidir. Bir tek çiçeği yaratıcısına, kolayca bahar yaratana, bir tek çiçeği bile yaratamayan bu insan kul olmaz da ne yapar? Tatil köyünün asude alemine, yeşil dünyasına gitmek için can atan elemsiz lezzetlerin dünyası olan ebedi bahara, cennete niçin iştiyak duymaz? Bir yapma çiçeğin ustadına hayranlık duyan saksıdaki gerçeğine niçin dikkat etmez? Keşif rekortmeni Edison'un dikkati ne güzel. Hiçbir keşif otların toprağı yarıp çıkarması kadar muhteşem değildir. Çünkü otlar Allah'ın yapısıdır diyor. Bahar sadece yeryüzünde değil, yıldızlar da gökyüzünün baharıdır. Gökyüzü baharının sultanı olan güneş, yeryüzü baharının da besin kaynağıdır. Baharımız muhteşem bir yardımlaşmanın neticesidir. Rabbimizin rahmeti yağmur şeklinde tecelli etmese dünya yeşile hasret kalmaz mı? İçimizin baharı da ışıksız ve rahmetsiz olamaz. Ve de okyanusların dibinde keşfedilmeyi bekleyen bir muazzem bahar var. Neyleyelim sensiz baharı yazı diye inleyen aşık, fanilik damgasını taşıyan varlıklarla gönlünü kandırabilir mi acaba? Baharın güzelliklerini ebedileştirebilmek ve hazanın hüzününü silebilmek için önce içimizdeki baharı bulmalıyız. İçini imanla baharlaştıranlar için bütün mevsimler bahardır. Aksi halde baharlar kışa döner. Sensiz baharı neylerim diyenin maksadı Rabbi olmalı yani. O yoksa bahar yok. Hiçbir şey yok zaten. Onu bulan her şeyi bulmuştur. Ebedi baharın müjdesini içinde bulan biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun diyor. İçinde bütün mevsimler kış olan ise benden sonra tufan bencilliğine kapılıyor. Her şeyin bir bedeli var. Dünya kışına dayanamayanlar ahiret baharını hak edemezler. Bahar gönüllüler baharın kaybolup gitmesine katlanamazlar. Onların içli ve ısrarlı niyazlarının peşin bir kabulü müdür ki bahar cennete ebedileşmiştir. Bu ebedi bahar olmasaydı vicdanlar sararıp solan her yaprakla birlikte eriyip tükenecek, kendisinde yaşama mecali bulamayacaktı. Bahar anlayan ve okuyan gözler ister. Yoksa o güzelim bahar yeşillikleri keçilere ve koyunlara yem olma berekesine düşer. En güzel bahar tasvirlerim şiirlerine süs yapan Aşık Veysel bunun sırrını şöyle açıklıyor. Bir küçük dünyam var içimde benim. Mihnetim, zinetim bana kafidir. Görenler dar görür. Geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. Dünya geniş olsun ister dar olsun. Yeter ki kalbimde iman var olsun. Her zaman milletim bahtiyar olsun. Rütbemle mensedim bana kafidir. Bahar sayfası bakana göre mana taşır. Rahmetli Akif Taceddin dergahının avlusundaki bir avuç çayır çimene bakarak kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyor ve vücudunda kan kırmızı güller açan kefensiz şehitleri ülke toprağının altını baharlaştıran mana olarak görüyordu. Gül devrimi görseydim onun bülbülü olurdum. Feryadının gözyaşlarıyla manevi kışımızı bahara çeviriyordu. Ben de burada bütün dinleyicilere ilkbaharın gelişini tebrik ederim ve burada sohbetlerimi noktalıyorum.
Peki, çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Sağ olun, hoşça kalın.
Hayırlı çalışmalar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar hocamızın görüşlerini, ilkbaharın gelişi ve maneviyatla olan ilişkisini konu eden sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda görüşene dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Thank you.
Bilindiği üzere su, insanın yaşam çevresinin kalkınması ve iyileştirmesi için büyük katkı sağlamıştır. Bugün sizlerle beraber İran'da yahçal yani buz ocakları özellikleri ve mimarisine değinmek istiyoruz. Belirtildiği gibi suyun insan yaşadığı çevre ve ortamın kalkınmasında büyük katkısı ve değerli rolü olmuştur. Ve İran tarih boyunca su ile ilgili birçok tarihi bina inşa edilmiştir. Farsça yahçal olarak bilinen buz ocakları bu bağlamda İran mimarisinde has en özel su binaları olarak doğadan en fazla yararlanma ve sudan en çok randıman almak için inşa edilmiştir. Her türlü süsten arınmış huni şeklindeki kubbesiyle kent ve köylerin kalabalığından uzak tamamen mühendislik kurallarına göre inşa edilen bu binalarda akışkan ve yumuşacık su buz gibi sert bir maddeye dönüşüyor.
Buz ocakları İran platosunun en önemli binalarından biri olarak asırlar boyunca bu topraklarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını gidermiştir. Abambaran suyun depolanması için özel bir bina olduğu gibi yahçal buz ocakları da buzun korunması için yapılmıştır. Buz kış mevsimi ve yerin soğuk aylarında hazırlanır ve sıcak mevsimlerde bir sonraki kış aylarına kadar tüketilirdi. İran coğrafyasının büyük bölümü sıcak ve kurak bölgede bulunması ve yaz aylarının uzun sürmesi nedeniyle soğuk bir yudum suyun içilmesi veya dondurmanın yenmesi büyük bir zevk ve lezzetli olabilir. Ayrıca yaz aylarında et, süt ürünleri ve diğer gıda maddelerinin bozulmasını engellemek ve taze tutulması için yaz aylarında buzun kullanılmasını kaçınılmaz kılıyor.
İklimsel şartları ısı veya ihtiyaç olan soğukluğu oluşturmak için kullanmak İran geleneksel mimarisinin temel ilkelerindendir. Nitekim güneş ışınları ve ısısı ile beraber gerekli yapı malzemelerinin kullanılması ile gerekli olan ısı depolanmaya çalışırken kış soğuğu veya gece vakti soğuk hava hatta derinliğe göre ısının düşmesi de soğuk ortam oluşturmak için kullanılan ince detaylardır. Safaviye dönemine kadar buz ocaklarının tarihi geçmişiyle ilgili detaylı bilgi mevcut değildir. Gerçi Safavi döneminden önce tarihi metinlerde, hikayelerde ve şiirlerde buz kelimesi sıkça kullanılmıştır. Fakat buz yapma tarzından asla söz edilmemiştir.
Bu konuyla ilgili en eski belgeyi Safavi döneminde Hicri 1076 yılında tarihi kenti İsfahan'ı ziyaret eden Fransız seyyah Jean Chardin seyahatnamesinde rastlanılır. Burada İsfahan'da buz ocaklarında buz üretildiği anlatılıyor. Chardin şöyle yazıyor: "Buz kentin dışında ve çatısı olmayan noktalarda satılıyor. Buz üretmek için bir alanda kuzeye doğru bir kuyu ve karşısında da 40 veya 50 santimetre derinlikte kare şeklinde küçük havuzlar kazılıyor. Gece vakti bunlar su ile doldurulur ve sabaha doğru tamamen donuyor. Sonra bahçıvan testeresiyle kırılarak parçalanır. Tüm bu parçalar çukur bölgede depolanır ve buzlar mümkün olduğu kadar daha küçük parçalara bölünür. Buzlar ne kadar fazla kırılırsa daha iyi donar. Daha sonra söz konusu kare alanları yine önceki gün gibi su ile doldurulur ve 8 gün boyunca aynı işleme devam ediliyor. Sonra akşam vakti mahallenin sıradan insanları toplatılır. Kazılan çukur etrafında meşaleler yakılmışken büyük bir coşku ve sevinç çığlıkları ile onları coşturacak saz müziği eşliğinde çukura girer. Büyük buz parçaları kırar, birbirine daha fazla yapışsınlar diye aralarından su serpilir, ardından buz ocağının ağzı gerekli malzemelerle kapatılır.
Tahran Radyosu.
Jean Chardin yazılarının devamında yaz aylarında buz ocağın açılması ile halkın yine kutlama törenleri düzenlediklerini belirtiyor. Buzlar yavaş yavaş buz ocağından çıkartılarak satılırken bir kısmı da çalışmalara katılarak yardımda bulunanlara aitmiş. Burada İran'da bu şekilde üretilen buzlarda dikkat çeken konu buzların temiz ve güzel olmasıdır. Öyle temiz ve güzel ki içinde en ufak pisliği, kirlilik veya başka bir pürüz görülmemesidir. Mimari sanatı ve mühendislik bilimi açısından buz ocağı, insan, doğa ve mimari biliminin en iyi mıstakıdır. İnsanın doğanın çeşitli mevsimlerdeki davranışları ve unsurları arasındaki teamülüdür. İran'ın dört bir yanında özellikle kurak kesimlerde yaz ayları çok sıcak ve dayanılmazdır. Bu yüzden buz halkın zaruri ihtiyaçlarından biri olarak içme suyunu serinletmenin yanı sıra gıda maddelerini taze tutulması için de kullanılırdı. Kentler ve köylerde ambarlar veya kamu havuzlarının hayır niyetle inşa edilmesine veya vakıf olmasına rağmen buz ocakları sahipleri için büyük gelir kaynağıymış.
Buz yapımı süreci yeraltı kanallar olan kanatlardan başlar. Suyun kanatlarda akması ile su dinlenme fırsatı bulur ve kış aylarında buza dönüşür. Bazen de bu su dağlardaki karın erimesinden temin edilirdi. Buzun uzun süre tutulması için ısı yalıtımına ihtiyaç vardı. Bu yüzden buz yerde kazılan bir çukurda tutulurdu. Buzu korumak için İran'da 3 çeşit buz ocağı inşa edilirdi. Kubbeli buz ocağı, yeraltı buz ocağı ve tavansız buz ocağı.
Buz mahzeni veya çukuru üzerine kerpiçten inşa edilen büyük kubbeli buz ocakları genelde İran'ın kuzeydoğusu ve orta çöl bölgesinde inşa edilirdi. Bu buz ocakları huni şeklinde büyük bir çukura sahipti. En dipte eriyen buzların ocaktan çıkabilmesi için bir yol açılırdı. Tahran, Save, Zencan, Hemedan ve Tebriz gibi bölgelerde başka tarz buz ocakları inşa edilirdi. Buradaki buz ocaklarının gövdesi yer altındaydı ve kalın duvarları moloz taşı veya tuğla, harç içinde sarur veya kireç kum kullanılarak örülürdü. Tavanları da genelde tuğla ile işlenen tonoz tavan.
Buz ocaklarının üçüncü tarzı İsfahan'da inşa edilirdi. Duvarları 4 ila 5 metre yükseklikte ve 12 metre uzunluğunda olurdu. Duvarın kuzey kesiminde derinliği 5 ila 6 metre uzunluğu, 12 ve eni 5 metre olan bir havuz yapılırdı. Buz akşam hazırlanır. Sabah vakti havuza taşınırdı. İşleme bitmesiyle buzların üstü 1 ila 2 metre kalınlıkta saman ile örtülür ve yazın sıcak aylarında ihtiyaca göre kullanılırdı. Yakçal buz ocakları 3 bölümden oluşurdu. Gölge yapan uzun duvar, bu yapay havuzlar ve buz mahzeni. Buz mahzenleri ise iki şekilde yapılırdı. Huni tavanlı, kendisi kubbe şeklinde olan mahzenler ve dik dörtgen bir koridor olan tünel mahzenler.
Tüm buz mahzenlerinin ortasında derin ve büyük bir çukur kazılırdı. Burası buzların depolandığı bölümdü. Kubbeli buz ocaklarında bu çukurların şekli yarıçapı yaklaşık 4 metre veya daha fazla olan bir daire, tünel ve dikdörtgen şeklinde olan buz ocaklarında ise koridorun yaklaşık uzunluğu kadardı. Çukurların derinliği ise farklıydı ve üretilen buz miktarı rutubet ve toprağın yeterli soğukluğuna göre 10 metreye ulaşırdı. Bu çukurların duvarları tuğladan örülür. Kahkel denilen sıvı ile sıvanırdı. Arkasından da kömür tozu veya başka malzemeler ile doldurulurdu. İran genellikle geleneksel mimarisinde bolca göze çarpan saman, kil ve suyun belirli oranda karışımından elde edilen kahkel, sıcaklık ve rutubet açısından çok iyi bir izolasyon malzemesine sahiptir.
Kazılan çukurların dibine ulaşmak için duvarda küçük merdivenler yapılırdı. Buzların erimesi sonucu oluşan rutubet ve sular buz ocağının temeline sızarak sorunlar oluşturabileceğinden mimarlar bu yıpranmayı engellemek için buz ocağının dışında bir çukur kazar ve ince su yolları ile buz ocağının dibine bağlantı kurarlardı. Böylece eriyen buzlardan oluşan su söz konusu kuyulara doğru yönlendirilirdi. Buz yapmak için gölge yapan duvarın dibinde havuzlar yapılır. Kış akşamları belirli seviyede su ile doldurulurdu. Gece ayazında havuzlardaki su buzlanırdı. Ertesi gece bu buzlar üzerine eklenen su miktarı bir gecede donabilecek kadardı. Genelde eski buzların üzerindeki su miktarı birkaç santimetreden fazla olmazdı. Bu işlem buz kalınlığı havuzların yükseldiğine ulaşıncaya kadar tekrarlanırdı.
Ardından buz ocağı sahipleri oluşan buzları balyoz veya başka aletlerin yardımıyla parçalara ayırır. Her bir parçayı zincirlerle taşıyarak buz mahzenine götürür ve buradaki çukura yerleştirirlerdi. Buz ocağı sahipleri yaz aylarında buzları daha kolay kullanmak için depolarken aralarında saman veya buğday sapları serperlerdi. Çölün bazı bölgelerinde üzerini örter ve buz ocaklarının girişlerine duvar örerek kahkel ile tüm boşlukları doldurulurdu. Muayyede buz ocağı İran ve dünyanın en büyük kerpiç buz ocağıdır. Bu bina Safaviler döneminin sonlarında inşa edilmiştir. Adını da suyunu sağladığı ünlü Mueyyidi kanatından almıştır. Huni şeklindeki bu binanın ucu geniş ışınların en az miktarda cezbedecek şekilde yapılmış, söz konusu Huni'nin etrafında uzun duvarlar örülmüştür. Böylece rüzgarların esmesi ve oluşan gölge nedeniyle hava sıcaklığı önemli oranda azaltılmıştır.
Mueyyede buz ocağı günümüzde Kerman ilinin en önemli turistik cazibelerinden biri olarak dünyadan birçok turisti kendine hayran bırakıyor. Buz ocaklarının süslemeleri sade olmalarına rağmen bir o kadar da çekicidir. Zira bu süslemeler sadece bir malzeme ve kerpiçlerin rengiyle oluşturulmuştur. Zevk sahibi mimarlar en sade yöntemlerle kerpiçleri biraz ileri biraz geri yerleştirmekle oluşturdukları desenlerle uzun duvarların sadeliği ve sıkıcılığını yok etmeye çalışmışlardı. İran'da Kaşan, Kerman, Rafsanjan kentinde Abbasabad ve Ergibem'de olan buz ocakları ve bu güzel yöntemle süslenerek bu toprakların tarihi mazisinde İranlı mimarların zevklerini kalıcılaştırmışlardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tarhan Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Filistinliler 1948 yılında gönüllü olarak yurtlarını terk ettiler mi? Podcast'te çoğularının doğru olduğunu düşünüp ancak öyle olmayan konulara değinmek istiyoruz. Bir önceki bölümde sizlere Siyonizm Yahudiliktir ifadesinin yanlışlığından bahsedip bu iddianın yanlışlığını ve elbette bu yanlış iddianın ortaya atılma nedenlerini incelemiştik. Ayrıca İncil'in Siyonizm tarafından araçsal olarak kullanılmasından da bahsettik ve İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı kitabının yazarı Ilan Pope'ye göre Yahudi İncil'inin farklı dönemlerde birçok kişi tarafından yazılmış edebi bir metin olduğunu, Allah tarafından savaş için bir rehber ve talimat olmadığını belirttik. Ancak Siyonizmin bu kitabı araçsal olarak kullanması o kadar ileri gitti ki bazı Siyonist liderler çocuklarıyla birlikte Filistinli ailelerin de öldürmesini istiyor. İşte bugünlerde Gazze'de açık örneklerini gördüğümüz bir cinayet. Merhaba, ben Mehtap Mahir. Bu bölümde İsrail hakkında bir diğer efsaneyi ele alıyoruz. Siyonizm sömürgecilik değildir efsanesi, acaba Filistinlilerin 1948'de ana vatanlarını gönüllü olarak terk ettikleri anlamına mı geliyor? Gerçekten öyle mi? İsrail saldırgan ve sömürgeci değil mi? Ve Filistinliler atalarının topraklarını kendi iradeleriyle terk ettiler mi? Bu konuyu incelerken, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli sohbetimizin 4. bölümünde bize eşlik ediniz. İsrail hakkında 10 efsane olarak adlandırılan, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış kitabının yazarı Ilan Pope şöyle diyor. Bir dizi gerçek dışı efsaneye dayanan İsrail adında bir ülke, ustalıkla ve incelikle inşa edilerek Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki ahlaki ve manevi haklarını sorguluyor. Batının siyasi elitleri ve ana akım medya bu gerçek dışı efsaneleri açık ve tartışılmaz gerçekler olarak kabul etmiştir. Bu efsanelerden biri de Filistin halkının gönüllü olarak topraklarını terk ettiği ve İsrail'in hiçbir şekilde sömürgeci bir ülke olmadığıdır. Bugün dünyadaki birçok insanın şüphe duyduğu bir ifade olsa da, İsrail rejiminin kurulmasından sonraki 10 yıllar boyunca bu ülkenin medyası ve destekçileri bunda ısrar etti. Ilan Pope, İsraillilerin bu yalan kuruntusunu sorgulamak için bu serinin ilk bölümünde bunu detaylı olarak ele aldığımız Filistin'in boş bir toprak olduğu yönündeki ilk efsane üzerinde tekrar duruyor. Pape, Siyonizmin ilk yerleşimcilerinin Filistin'e vardıklarında Filistin'in ıssız bir toprak olmadığını belirtiyor. Bu gerçek, Siyonist yerleşimcilerin Filistin'e gelmesinden önce Siyonizmin liderleri için açık ve net ortadaydı. Filistin'e gönderilen heyet, örgütteki meslektaşlarına gönderdikleri raporda şunlar yazdı. Gelin güzel bir kadın ama başka bir adamla evli. Buna rağmen Filistin'e ilk yerleşenler yerli halkla karşılaştıklarında şaşırdılar. Onların bakış açısına göre yerli Filistinliler işgalci ve yabancı olup ana vatanlarını gasp etmişlerdi. Siyonist liderler Yahudi halkına Filistin'de yaşayan yerel halkın yerli sayılmadığını söylemişti. Bu bakımdan Filistin toprakları üzerinde hiçbir hakları yoktur. Onlar yerli olmamalarının yanı sıra çözülmesi gereken bir sorundular. İsrail örneği olan yerleşimci sömürüsü, geleneksel sömürgecilikten üç açıdan farklıydı. İlk husus, sömürülmüş yerleşimciler, hayatta kalmaları için yalnızca başlangıçta ve geçici olarak sömürgeci imparatorluğa güvenmeleriyle ilgilidir. Filistin ve Güney Afrika'da dahil olmak üzere pek çok durumda yerleşimci sömürgeciler bir süre sonra artık emperyal gücün onları başlangıçta desteklediği ülkeye ait değillerdi. Bu örneklerde çoğu zaman yerleşimciler bir süre sonra o imparatorluktan ayrıldıklarını ilan etmiş ve kendilerini yeni bir tek ulus olarak tanımlamışlardır. Bunu bazen başka bir ulusun topraklarını işgal edip oraya yerleşebilmeleri için onları destekleyen imparatorluğa karşı özgürleştirici savaşlar yoluyla bile yaparlardı. Örneğin Britanya'ya karşı Amerikan devrimi sırasında yaşananlarda olduğu gibi. İkinci fark ise yerleşimci sömürgeciliğinin eğilimi toprağı ele geçirme ve o toprakta yabancı bir ülkede bir vatan edinme arzusundan kaynaklanıyor olmasıdır. Oysa geleneksel sömürgecilik tasarruf edilmiş yeni coğrafi bölgelerde toprağın kendisine sahip olmak ve içinde yaşamak için değil, doğal kaynaklar için açgözlülük söz konusudur. Üçüncü fark ise bu yeni yerleşim yerinde sergiledikleri davranış biçimiyle ilgiliydi. Bir imparatorluğun ya da ana vatanının hizmetinde üstlenilen sömürgeci projelerden farklı olarak, yerleşimci sömürgeciler sadece ev değil, aynı zamanda vatan arayan, yerinden edilmiş bir grup insan gibiydi. Sorun, bu yeni vatanların aslında başka insanların ikametgahları olmasıydı. Bu sorunun yanıtı olarak yerleşimci topluluklar, bu yeni toprakların ister ilahi hak olsun, ister manevi hak olsun, kendilerinin hakkı olduğunu savunuyorlardı. Siyonizm dışında hiçbiri binlerce yıl önce bu topraklarda yaşadığı iddiasında bulunmamışlardı. Çoğu durumda bu engelleri aşmanın kabul edilen yöntemi yerli halkı katletmekti. Yerleşimci sömürgeciliği üzerine çalışan bir araştırmacı, yerleşimci sömürge projelerinin diğerini dışlama mantığı olarak adlandırdığı şey tarafından motive edildiğini ileri sürüyor. Bu yerleşimcilerin yerlileri ortadan kaldırmak için pratik araçlar olarak ahlaki gerekçeler sağladıkları anlamına geliyor. Bu araştırmacı bazen bu mantığın gerçek katliamı gerektirdiğini gösteriyor. Bazen de bir katliam aşamasından bile daha ağır sayılan etnik temizliği gerektirir veya yerlilerin haklarını reddeden baskıcı bir hükümet rejimi kurmak. Ilan Pape aynı silme mantığından gelen, insanlıktan arındırma mantığı adı verilen başka bir mantık daha ekliyor. Kendisi de Avrupa'daki zulmün kurbanıydı. Kendi insan türünden bir diziye aynı ya da daha kötü şeyleri yapmadan önce, öncelikle yerli ulusun tamamını ya da bütün bir toplumu insanlık dışı olarak göstermesi gerekiyordu ki onlara yapılacak herhangi bir adaletsizlik sorun yaratmasın. Köktenci efsaneler Filistinlileri 1882'de başlayan kendi ana vatanlarındaki Yahudi sömürgeciliğine direnme konusunda zerre kadar ahlaki hak vermeye yanaşmıyor. Siyonistler ilk günden itibaren Filistin direnişinin Yahudi nefretinden kaynaklandığını göstermeye çalıştılar. Filistinliler de Yahudilere duyulan aynı nefret nedeniyle Yahudi karşıtı bir terör hareketi başlatmakla suçlandı. Filistin'e ilk yerleşimcilerin gelmesiyle başlayan nefret, İsrail devletinin kurulmasına dek devam etti. Ancak ilk Siyonistlerin günlükleri farklı bir hikaye anlatıyor. Bu anılar yerleşimcilerin Filistinliler tarafından nasıl iyi karşılandığını gösteren örnekler ve vakalarla dolu. Filistinlilerin onlara nasıl barınak sunduğu ve birçok durumda onlara toprağı nasıl işletip çiftçilik yapacaklarını öğrettikleri gibi. Ancak yerleşimcilerin yerli halkla birlikte yaşamaya değil, Filistinlileri tahliye edip onların yerini almaya geldikleri anlaşılınca Filistinlilerin direnişi başladı. Bu direniş başlangıçta hızla diğer sömürgecilik karşıtı mücadelelerle aynı biçimi kendisini aldı. Her halükarda Filistinlilerin misafirperverliği ve kabulü Siyonist liderler tarafından aynı karşılığı bulmadı. Filistinlilerin barınma ve onlarla yan yana çalışma imkanı yokken, Siyonistler Filistinlileri ülkenin iş gücü piyasasından çıkarmaya zorlamaları, hatta Filistinlilerle birlikte çalışan yerleşimcileri boykot etmeleri gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirdiler. David Ben-Gurion sürekli olarak Arap iş gücünden, tek tedavisi Yahudi gücü olan bir hastalık şeklinde söz ediyordu. Ben-Gurion, Filistin'de yaşayan Yahudi topluluğunun lideri olan ve daha sonra İsrail Başbakanı olan kişidir. Mektuplarında İbrani işçileri, Yahudi milletini depresyondan ve ölümden koruyacak sağlıklı bir kan olarak tasvir ediyordu. Filistinlilerin İyi davranması ilk yerleşimcilerin kafasını karıştırmıştı. Çünkü sömürgeciliğin amacı ve eğilimi yerli halkı yok saymaktı. Ancak her halükarda Filistinlilerin ve Yahudi yerleşimcilerin bir arada yaşaması inkar edilemezdi. Siyonizmin liderleri bu işbirliğini ve karşılıklı etkiyi yok edecekti. Ancak yukarıdan siyasi destek olmasaydı, Filistin'de farklı bir gerçeğin yolunu açmak mümkün olmazdı. Siyonist hareket ne kadar agresif ve saldırgan hale geldikçe, Filistinli siyasi liderler de Siyonizmin doğasını o kadar çok anlıyorlardı. Filistinli siyasi, sosyal ve kültürel elitlerin Siyonizmin sömürge projesine ilişkin kademeli anlayışları, yerleşimcilere karşı olarak Filistinliler arasındaki ortak ulusal kimliği yoğunlaştırıp güçlendirdi. Filistin Milli Hareketi'nin ortaya çıkması için bir süre geçti. Pan-Arap milliyetçiliğinin ilk patlaması 19. yüzyılın ikinci yarısında meydana geldi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap kısımlarının Amerika Birleşik Devletleri gibi bağımsız bir Arap Cumhuriyeti veya Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi bir Arap-Osmanlı İmparatorluğu olacağı umudunu doğurdu. İlk Arap Milliyetçi Hareketi'ne Kavniye veya Arap Kavimciliği adı verildi ve onun sonraki ve yerel versiyonuna Vataniye veya Vatancılık ya da Milliyetçilik adı verildi. Filistinli aydınlar Arap Birliği'ni, bağımsızlığını ve kendi kaderlerini kontrol altına almayı amaçlayan çok sayıda örgüt ve akıma katıldı ve üye oldu. Pek çok Filistinli aydın ve aktivist Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin hayalini kuruyordu. Bazıları ise Büyük Suriye teorisine kapıldı. Şam'ın Filistin'in de dahil olduğu yeni bir ülkenin merkezi olmasını isteyen bir fikir. Her halükarda ister Pan-Arap, ister yerel milliyetçi olsun, ister Büyük Suriye teorisine ilgi duyan Filistinliler hiçbiri bir Yahudi devletinin parçası olmak istemiyordu. 1920'lerin sonlarında İngilizler yaptıkları görüşmelerde o dönemde Filistin'e göç etmiş olanlarla ülkeyi paylaşmak istediklerini ancak daha fazla göçmen kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmişlerdi. Filistinlilerin Birleşik ve Kolektif Sesi 1919'da Filistin Ulusal Konferansı'nın geniş kurumunda yansıtıldı. Bu konferans yılda bir kez toplanırdı. İngilizler, Filistin'e Yahudi göçünü durdurmadan ve bağımsız bir Filistin kurmadan önce iki grup arasında eşitlik sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalıştı. Filistinli liderler, milletlerinin isteğine karşı İngiliz himayesinin sona ermesinden sonra ülkenin gelecekteki yapılarında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerle eşit şekilde yer alması konusunda anlaştılar. Ancak buna karşı Siyonist liderler bu fikri yalnızca Filistinlilerin onları kabul etmeyeceğini düşünene kadar desteklediler. Ortak bir hükümete katılım ve temsilci bulundurmak, Siyonizmin başarması düşünülen veya varmaya çalıştığı her şeyin tam tersiydi. Bu nedenle teklif Siyonistler tarafından reddedildi. Bu sorun 1929 isyanlarına yol açtı. Filistin'de İngiliz himayesinin başlangıcından bu yana en ciddi dalga olan şiddet dalgasının elbette başka nedenleri de vardı. Bu şiddet dalgası Filistinli kiracıların topraklarının yasal mülkiyetinden mahrum bırakılmasından ibaretti. Bu da orada yaşamayan ve arazilerini Yahudi Ulusal Fonu'na satan önde gelen yerel halk ve büyük toprak sahipleri tarafından yapılıyordu. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda kiracılar yaşıyordu Ama artık şehirlerin gece kondu mahallelerinde kirli, kalabalık ve yoksul sokaklarında yaşamak zorunda kalıyorlardı. 1930'ların başında bu gece kondu mahallelerinden birinde sürgündeki Suriyeli konuşmacı İzzettin Kassam ilk takipçilerini İngiltere'ye ve Siyonist harekete karşı kutsal bir İslam savaşı veya cihat başlamaya ikna etti. Onun mirası o kadar korundu ki daha sonra adı Hamas hareketinin askeri kanadı üzerine konuldu. O günlerde Filistin Ulusal Hareketi, Siyonizmi yenilmesi gereken bir sömürge projesi olarak görüyordu. İngilizler 1947'de Filistin meselesinin çözümünü Birleşmiş Milletler'e havale etmeye karar verince, Filistinliler diğer Arap ülkeleriyle birlikte vesayet yerine tek bir ülke kurulmasını önerdiler. Birleşmiş Milletler 7 aydır Filistin'in kaderi hakkında tartışıyordu. Bu kurum iki seçeneği değerlendiriyordu. Filistinliler tarafından önerilen seçenek, Filistin'deki Yahudi yerleşimcilerin kabul edecek, ancak yerleşim inşası ve yeni göçmen gönderilmesi gibi daha fazla Siyonist kolonizasyona izin vermeyecek tek bir devletti. İkinci seçenek, toprakları bir Arap devleti ve bir Yahudi devletine bölmekti. Şaşırtıcı bir şekilde Birleşmiş Milletler sonunda ikinci seçeneği tercih etti. Filistin'e verdikleri mesaj şuydu: bu topraklarda yerleşimcilerle ortaklaşa ve birlikte yaşayamazsınız. Ülkenizin ancak yarısını kurtarabilirsiniz. Diğer yarısını ise Yahudi yerleşimcilere bırakınız. Bu yorumlarla Siyonizmi yerleşimci bir sömürge hareketi, Filistin Milli Hareketi'ni ise sömürge karşıtı bir hareket olarak değerlendirmek gerekir. 1945'e gelindiğinde Siyonistler yarım milyondan fazla Yahudi göçmeni Filistin'e çekmeyi başardılar. Bu, yerli nüfusu 2 milyondan fazla olan Filistin'de gerçekleşti. Yahudi göçmenlerin bir kısmı Kayyum Devleti'nin izniyle, bir kısmı da izinsiz geldi. Filistin'i bir Yahudi devletine dönüştürme projesine karşı olan muhalefetinde yerli nüfusa ne danışıldı ne de dikkate alındı. Yerleşimciler gerekli tüm altyapıyı kalbinde kurmuş olan hükümet içinde bir hükümet kurmayı başarmışlardı. Ancak her iki açıdan da başarısız oldu. O zamana kadar Siyonizm, Filistin topraklarının yalnızca %7'sini yasal olarak satın almayı başarmıştı. Bu %7 gelecekte ülke kurmaya yetmedi. Üstelik Siyonizm hala azınlıktaydı. Siyonist yerleşimci sömürge hareketin çözümü katliam ve insan göstermeme mantığıydı. Yerleşimciler toprak üzerindeki kontrollerini %7'nin üzerine çıkarabilmeleri ve aynı zamanda nüfusun çoğunluğunu sağlamaları için yerlileri ana vatanlarından çıkarmaya karar verdiler ve bu iş Siyonistler ve onların destekçileri tarafından onlarca yıl yapıldı. Dolayısıyla Siyonizm sömürgeci ve yerleşimci bir projeydi. Filistin'in demografik olarak henüz Yahudi olmaması nedeniyle henüz yolun sonuna gelmemiş ve tüm hedeflerini gerçekleştirmemiş gibi görünen bir hareket. İsrail her ne kadar topraklarının tamamını siyasi açıdan kendi hükümetinin çeşitli araçlarla kontrolü altında tutsa da hala sömürgeleştirmeye devam ediyor. Halen Celile, Negev ve Batı Şeria'da Yahudi sayısını arttırmak amacıyla yeni yerleşim yerleri inşa etmekle meşgul. Halen Filistinlileri mülklerinden mahrum ediyor ve yerlilerin kendi ana vatanlarına sahip olma haklarını hala inkar ediyor. Dolayısıyla Ilan Pape'nin araştırmalarına göre bu efsane tamamen yanlıştır ve reddedilmektedir. Gerçi Ilan Pape en başından beri ona efsane adını vermiş zaten. Evet, Siyonizm bir sömürgecidir. Öyle bir sömürgeci ki amacına ulaşmak için öldürmekten, yağmalamaktan hiç çekinmiyor. Değerli dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.